Ayrım 3.
Sayfa 40. Başımı öne eğip dizlerimin arasına aldım. Derin derin nefes alıp verdim ve gevşemeye çalıştım. Belki de gün boyu yürüdüğümüz ve yorgun düştüğüm için bedenim hiç karşı koymadan boyun eğdi. Toprağın boğuk ve sert sesine kulak verdim ve yavaş yavaş kendimi bir tohuma dönüştürdüm. Hiçbir şey düşünmüyordum. Her şey karanlıktı. Toprağın karnında uyuyordum. Birden bir şey kımıldadı. Kımıldayan benim bir parçamdı. Uyanmak isteyen, yukarıda başka bir şey olduğu için buradan ayrılmam gerektiğini söyleyen küçücük bir parçam. Uyumak istiyordum. O küçücük parçam direniyordu. Parmaklarımı kımıldatmaya başladım. Parmaklarım kollarımı kımıldatmaya başladı. Ama parmaklarım parmak, kollarımda kol değildi. Toprağın gücünü alt etmek ve o yukarıdaki şeye doğru ilerlemek için savaşan küçük birer filizdiler. Gövdemin, kollarımın hareketini izlemeye başladığını hissediyordum. Her saniye bir sonsuzluktu sanki. Ama tohumun doğması gerekiyordu. Yukarıdaki şeyin ne olduğunu bilmesi gerekiyordu. Önce başım, ardından bedenim büyük bir güçlükle yükselmeye başladı. Her şey çok yavaştı. Beni daha önce dingin olduğum, başı ve sonu olmayan bir düş gördüğüm toprağın karnına doğru iten güce karşı koymak zorundaydım. Ama kazanıyordum, kazanıyordum. En sonunda bir şey yarıp geçtim ve dik durdum. Tepemden bastıran güç birden ortadan kalkmıştı. Toprağı yarıp geçmiş, o yukarıdaki şey tarafından kuşatılmıştı. O yukarıdaki şey tarlaydı. Güneşin sıcaklığını, sivrisineklerin vızıltısını, uzaklarda akan bir ırmağın sesini duyumsadım. Gözlerim kapalı, ağır ağır ayağa kalktım. Her an başım dönecekmiş, yere düşecekmişim gibiydim. Ama bu arada büyümeyi sürdürüyordum. Kollarım iki yana açılıyor, gövdem uzuyordu. İşte yeniden doğuyordum. Daha da büyümemi, daha da uzamamı, onu tüm dallarımla sarıp sarmalamamı isteyen koskocaman parlak güneşin içimi ve dışımı yıkaması için yanıp tutuşuyordum. Kollarım gittikçe daha fazla açılıyordu. Gövdemin tüm kasları sancmaya başlamıştı. Sanki 1000 metre boyundaydım. Kendimi dağları kucaklayabilirmişim gibi hissediyordum. Gövdem durmadan genişliyordu. Sonunda kaslarımın ağrısı öylesine şiddetlendi ki artık dayanamayıp çığlık attım. Gözlerimi açtım. Petrus karşımda gülümseyerek sigarasını tüttürüyordu. Gün ışığı henüz kaybolmamıştı ama güneşin hayalimde canlandırdığım kadar parlak olmadığını görünce şaşırdım. Neler duyumsadığımı açıklamamı isteyip istemediğini sordum. İstemiyordu. Çok kişisel bir şey bu, kendine saklamalısın. Ben ne diyebilirim ki? Duyumsadıkların sana ait, bana değil. Petrus oracıkta yatıp uyuyacağımızı söyledi. Küçük bir ateş yaktık. Sancan'a gelirken aldığım ciğer ezmesiyle birkaç sandviç yaptım. Petrus'un kalan şarabını içtik. Petrus yakınımızdaki dereden tuttuğu balıkları ateşte pişirdi. Sonra uyku tulumlarımıza girdik, kıvrılıp yattık. Hayatımın en büyük coşkularını Santiago yolundaki o unutulmaz ilk gecede yaşadım. Yaz olmasına karşın soğuktu ama Petrus'un yanında getirdiği şarabın ılıklığı hala damağımdaydı. Göğe baktım. Samanyolu, aşmamız gereken yolun uçsuz bucaksızlığını yansıtarak uzanıp gidiyordu. Bu uçsuz bucaksızlık yüreğime derin bir kaygı düşürdü. Başaramayacağımı, böyle bir görev için hiç yeterli olmadığımı düşünerek korkunç bir korkuya kapıldım. Yine de bugün bir tohuma dönüşmüş ve yeniden doğmuştum. Toprağın ve uykumun çok rahat olmasına karşın yukarıdaki hayatın çok daha güzel olduğunu keşfetmiştim. Üstelik kollarım bağrından geldiğim toprağı kucaklayacak kadar uzun olduğu sürece her zaman istediğim kadar yeniden doğabilirdim. Tohum egzersizi. Yere diz çök. Sonra topuklarının üstüne otur ve öne eğilerek başını dizlerine değdir. Kollarını arkana uzat. Şimdi cenin pozisyonundasın. Tüm gerilimlerinden sıyrılarak gevşe. Sakince derin derin nefes al. Yavaş yavaş toprağın beşiğinde yatan minik bir tohum olduğunu anlayacaksın. Çevrendeki her şey sıcak ve güzel. Derin, dingin bir uykudasın. Birden bir parmak kımıldıyor. Filiz artık tohum olmak istemiyor, büyümek istiyor. Yavaş yavaş kollarını oynatmaya başlıyorsun. İşte o zaman gövden doğrulup dikilmeye başlıyor. Sonunda topuklarının üstüne oturuyorsun. Şimdi gövdeni yukarıya kaldırmaya başlıyorsun. Hala diz çökmüş durumda dik duruyorsun. Artık toprağı tümden yarıp geçme vakti geldi. Önce bir ayağını sonra öbür ayağını yere basarak yavaşça kalkmaya başlıyorsun. Tıpkı kendine yer açmak için savaşım veren bir filiz gibi dengeni yitirmemek için savaşıyor ve sonunda ayakta duruyorsun. Çevrendeki alanı, güneşi, suyu, rüzgarı ve kuşları hayalinde canlandır. Artık büyümeye başlayan bir filizsin. Kollarını yavaş yavaş göğe doğru kaldır. Sonra tepende parlayan, sana güç veren, seni cezbeden kocaman güneşi tutmak istiyormuşsun gibi yukarıya uzan, biraz daha yukarıya, biraz daha yukarıya uzan. Gövden gittikçe sertleşmeye başlıyor. Tüm kasların geriliyor, büyüdüğünü, durmadan büyüdüğünü hissediyorsun ve sonunda kocaman oluyorsun. Gerilim artıyor, gittikçe artıyor ve sonunda acı veriyor, dayanılmaz oluyor. Artık dayanamadığında çığlık at ve gözlerini aç. Bu egzersizi ard arda 7 gün hep aynı saatte tekrarla. Yaradan ve yaratılan. 7 gün boyunca Pirenelerde yürüdük, dağlara tırmandık, dağlardan indik. Her akşam güneş ışınları en yüksek doruklardan yansırken Petrus tohum egzersizi yaptırdı bana. Yolculuğumuzun 3. günü sınırı aştığımızı gösteren sarı boyalı bir sınır taşının önünden geçtik. Artık yolumuza İspanya'da devam edecektik. Petrus yavaş yavaş özel hayatını bana açmaya başlamıştı. İtalyan olduğunu ve endüstriyel tasarım alanında çalıştığını öğrenmiştim. Bu dünyada rastlantı diye bir şey yoktur derler ya, şimdi anlatacağım hikaye bu sözü bir kez daha doğruluyor. Bir öğleden sonra Madrid'de kaldığım otelin lobisinde oturmuş, dergileri karıştırırken gözüme Prens Asturias ödülüyle ilgili bir yazı çarptı. Ödülü kazananlar arasında Roberto Marinho adında Brezilyalı bir gazeteci de vardı. Ama ödül yemeğindekilerin fotoğrafına dikkatlice bakınca şaşırıverdim. Masalardan birinde şık smokiniyle Petrus oturuyordu. Fotoğrafın altında da Petrus'un Avrupa'nın en ünlü tasarımcılarından biri olduğu yazıyordu. Kılıcının peşine düşmüş bir hacıya rehberlik yapmak uğruna onca şeyi terk etmek zorunda kaldığına üzülüp üzülmediğini sordum. "Bak sana bir şey açıklayayım," diye yanıt verdi. "Ben sana kılıcını bulmak için rehberlik etmiyorum. Kılıcını bulmak senin işin. Yalnızca senin işin. Ben sana Santiago yolunda rehberlik etmek, bir de ram alıştırmalarını öğretmek için buradayım. Bunu kılıcını aramana nasıl uygularsın bilemem. O senin bileceğin iş." "Ama sorumu yanıtlamadın. Yolculuğa çıktığın zaman çok pratik bir biçimde yeniden doğumu yaşarsın. Yepyeni durumlarla karşılaşırsın. Gün daha yavaş geçer ve çoğu yolculukta insanların konuştuğu dili bile anlamazsın. O yüzden döl yatağından yeni çıkmış bir çocuk gibisindir. Çevrendeki şeylere çok daha fazla önem vermeye başlarsın. Çünkü varlığını sürdürmen onlara bağlıdır. Farklı durumlarda sana yardımcı olabilecekleri için başkalarına daha açık olmaya başlarsın. Ve tanrılardan gelecek en küçük bir kayırmayı ömür boyu unutulmayacak bir olay gibi büyük bir sevinçle karşılarsın. Sonra her şey yeni olduğu için onlar da yalnızca güzelliği görür. Yaşadığın için mutluluk duyarsın. İşte bu yüzden hac yolculuğu her zaman vukuf sahibi olmanın en nesnel yollarından biri olmuştur. Küçük günah anlamına gelen pacadillo sözcüğü sakat ayak, yolda yürüyemeyen ayak demek olan pecus'tan gelir. Pacadillo'yu düzeltmenin yolu hep ileri doğru yürüyerek kendini yeni durumlara uyarlamak ve bunun karşılığında hayatın arayanlara cömertçe sunduğu binlerce nimete kavuşmaktır. Öyleyse neden burada seninle birlikte olmak için ardımda bıraktığım birkaç projeye üzülebileceğimi düşünesin ki? Petrus çevresine bakınıyor, ben de onun bakışlarını izliyordum. Doruklardan birinin yamaçlarında keçiler otluyordu. Öbürlerinden daha gözü pek bir keçi, kocaman bir kayanın tepesine çıkmıştı. Oraya nasıl çıktığını da, oradan nasıl ineceğini de anlamak olanaksızdı. Ne ki ben bunu düşüne dururken, keçi bir sıçrayışta benim göremediğim bir yere atlayıp öbürlerine katıldı. Çevremizdeki her şeyde tedirgin bir dinginlik, hala büyümekte ve yaratılmakta olan bir dünyanın büyüyebilmek için ilerlemeyi sürdürmek, durmadan ilerlemek zorunda olduğunu biliyor, görünen bir dünyanın dinginliği vardı. Büyük depremler ve can alan fırtınalar doğayı acımasız gösterebilir. Ama bunların yolda olmanın getirdiği değişik olaylardan başka bir şey olmadığını görebiliyordum. Doğanın kendisi aydınlanmanın peşinde yollara düşmüştü. Burada olmaktan çok memnunum dedi Petrus. Çünkü işimin yarıda kalması önemli değil. Hem geri döndüğümde çok daha iyi bir iş çıkaracağım. Carlos Castaneda'nın yapıtlarını okuduğumda yaşlı büyücü hekim Don Juan'ı tanımayı çok istemiştim. Petrus'un dağlara bakışını izlerken Don Juan'a çok benzeyen biriyle birlikte olduğumu seziyordum. Yedinci gün öğleden sonra çam ormanlarından geçerken bir dağın tepesine ulaştık. Carmagne İspanya topraklarındaki ilk duasını burada etmişti. Ve bugün eski bir anıttaki Latince yazıtta buradan her geçenin bir Salva Regina okuması buyuruluyordu. Hazreti Meryem için ilahi biçiminde okunan bir dua. İkimiz de anıtta buyrulanı yerine getirdik. Sonra Petrus bana son kez tohum egzersizini yaptırdı. Sert bir rüzgar esiyordu, soğuktu. Daha erken olduğunu ileri sürecek olduysam da olsa olsa öğleden sonra üçtü, sesimi çıkarmadan dediklerini yapmamı tembihledi. Yere diz çöküp egzersizi yapmaya başladım. Kollarımı uzatıp güneşi hayalimde canlandırmaya başladığım ana kadar her şey olağandı. O noktaya vardığımda koskocaman güneş karşımda pırıl pırıl parlarken kendimden geçercesine bir coşkuya kapılmakta olduğumu hissettim. İnsan yaşamına ait anılarım yavaş yavaş bulanıklaşmaya başlamıştı. Artık egzersiz yapmıyordum. Bir ağaç olmuştum. Mutluydum. Güneş daha önce hiç görmediğim bir biçimde parlıyor ve pır pır dönüyordu. Orada öylece duruyordum. Dallarım uzamıştı, yapraklarım rüzgarda titriyordu. Bu durum hiç değişmesin istiyordum. Birden bana bir şey dokundu ve bir an her şey karanlığa gömüldü. Hemen gözlerimi açtım. Petrus yüzüme bir tokat atmış, omuzlarımdan yakalamıştı. Öfkeli bir sesle "Sakın hedefini gözden kaçırma," dedi. "Unutma ki kılıcını bulana kadar öğreneceğin çok şey var." Yere oturdum. Soğuk rüzgarda titriyordum. "Hep böyle mi olur?" diye sordum. "Hemen her zaman," dedi. "Daha çok da senin gibi ayrıntıların büyüsüne kapılıp neyi aradıklarını unutanlardı." Petrus sırt çantasından bir kazak çıkarıp giydi. Ben de göğsünde "I love New York" yazan tişörtümün üstüne gömleğimi giydim. Gazetelerin deyişiyle son 10 yılın en sıcak yazında havanın bu kadar soğuk olabileceği aklıma bile gelmezdi. Tişörtümün üstüne giydiğim gömlek rüzgarı kesmişti. Yine de Petrus'a bir an önce yola çıkıp çıkamayacağımızı sordum. Yürüsek ısınabilirdim. Bayır aşağı iniyorduk. Herhalde çok az yediğimiz, balık ve orman meyvelerinden başka bir şey yemediğimiz için bu kadar üşüyorum diye düşünüyordum. Adını bilmediğim kırmızı bir meyve vardır. Pirenelerde yürürken o kadar çok yedim ki bugün gördüğüm zaman bile midem bulanır. Petrus, üşümemin besin yetersizliğinden kaynaklanmadığını, sıra dağların en yüksek noktasına eriştiğimiz için havanın çok soğuk olduğunu söyledi. 500 metre kadar ilerlemiştik ki yolun bir dönemecinde görünüm tümüyle değişiverdi. Engebeli bir ova olabildiğine uzanıp gidiyordu. Solda yolun 200 metre kadar aşağısında bacaları tüten çok güzel küçük bir köy bizi bekliyordu. Hızlanacak oldumsa da Petrus beni durdurdu. Yere oturdu, bana da oturmamı işaret ettikten sonra "Sanırım sana ikinci ram alıştırmasını öğretmenin tam sırası," dedi. Biraz tedirgin olmuştum ama dediğini yaptım. Bacalarından tüten büyüleyici dumanlarıyla küçük köyün görünümü karşısında gerçekten alt üst olmuştum. Birden tam bir haftadır ormanlarda dolandığımızı fark ettim. Bir tek kişiye bile rastlamamıştık. Ya yerde yatıp uyuyor ya da bütün gün yürüyorduk. Sigaram bittiğinden bir süredir Petrus'un o feci sarma tütününü içiyordum. Uyku tulumunda uyumak ve sossuz balık yemek 20 yaşındayken bayıldığım şeylerdi. Ama burada Santiago yolunda benim için birer özveriye dönüşmüşlerdi. Birazdan yolun hemen aşağısında rastlamayı umduğum bir barda yudumlayacağım bir kadeh şarabın ılıklığını düşlerken Petrus sigarasını sarmayı bir an önce bitirsin diye sabırsızlanıyordum. Sırtında kaza ile halinden memnun görünen Petrus, engin ovayı seyrediyordu. Biraz sonra "Pirenelere aşmamız konusunda ne düşünüyorsun?" diye sordu. Konuşmanın uzamasını istemediğinden "Çok güzel" demekle yetindim. Güzel olmalı ki bir günde yürüyebileceğimiz yolu 6 günde yürüdük. Söylediğine inanamadım. Haritayı çıkarıp mesafeyi gösterdi. 17 kilometreydi. İnişler ve çıkışlar bizi yavaşlatmış olsa bile 6 saatte alınabilecek bir mesafeydi. Kendini, kılıcını bulmaya o kadar kaptırdın ki en önemli şeyi oraya varman gerektiğini unuttun. Gözün yalnızca buradan nasıl olsa göremeyeceğin Santiago'da olduğu için bazı yerlerden, farklı yönlerden gelerek birkaç kez geçtiğimizi fark etmedin. Petrus söyleyince yörenin en yüksek doruğu Ixaçegui Dağı'nın yol boyunca bazen sağımda bazen solumda kaldığını kavrar gibi olmuştum. Gerçi fark etmemiş değildim ama bundan çıkarılması gereken biricik sonucu çıkaramamıştım. Birçok kez bir ileri bir geri gitmiştik. Tek yaptığım kaçakçıların ormanda açtıkları patikalardan giderek farklı yolları izlemekti ama bunu fark etmek sana kalmıştı. Fark edemedin çünkü ilerleme süreci senin için yoktu. Var olan tek şey senin hedefine varma isteğindi. Peki fark etseydim ne olacaktı? Yolculuğumuz yine 7 gün sürecekti çünkü ram alıştırmaları bunu gerektirir ama hiç değilse Pirenelere yaklaşımın farklı olurdu. O kadar şaşırmıştım ki köyü de sıcağı da unutmuştum. Petrus, bir hedefe doğru ilerlerken yola dikkat etmek çok önemlidir, dedi. Hedefe nasıl varılacağını bize en iyi yol öğretir. Yol yüründükçe bizi zenginleştirir. Cinsel ilişkiye benzetebilirsin bunu. Orgazmın şiddetini ön sevişmedeki okşayışlar belirler. Bunu bilmeyen yoktur. Hayatta bir hedefin olduğu zaman da aynı şey geçerlidir. Sonucun iyi mi kötü mü olacağı, hedefe varmak için seçtiğin yola ve o yolu nasıl açtığına bağlıdır. İkinci ram alıştırması işte bu yüzden çok önemli. Şu tek düze hayatımız içinde hiçbir zaman göremediğimiz sırları, her gün görmeye alıştığımız şeylerin arasından ortaya çıkarır. Sonra da hız egzersizini öğretti bana. Şehirde her gün yapmamız gereken onca şeyin arasında bu egzersiz 20 dakika sürmeli. Ama Santiago yolunda olduğumuzdan köye varana kadar 1 saat geçmesi gerekiyor. Çoktan unuttuğum soğuğu yeniden hissederek Petrus'a dehşet içinde baktım. Oralı olmadı, yerinden kalkıp sırt çantasını aldı. Köyle aramızdaki 200 metrelik mesafeyi çıldırtıcı bir yavaşlıkta yürümeye başladı. İlkin, yalnızca kapısının üstünde ahşap bir tabela bulunan küçük eski 2 katlı hana doğru bakıyordum. O kadar yakındı ki hanın yapıldığı yılı bile okuyabiliyordum. 1652. İlerliyorduk ama başlangıçtaki yerimizden ayrılmamıştık sanki. Petrus bir ayağını çok yavaş bir biçimde öbür ayağının önüne koyuyor. Ben de aynısını yapıyordum. Sırt çantamdan saatimi çıkarıp bileğime taktım. Böyle daha kötü olacak dedi. Çünkü zaman hep aynı hızda ilerlemez. Zamanın hızı bize bağlıdır. 1/2 saatime bakmaya başlayınca Petrus'un haklı olduğunu anladım. Saatime ne kadar sık bakarsam dakikalar o kadar yavaş geçiyordu. Petrus'un öğüdüne uyup saatimi yeniden sırt çantama koydum. Yola, ovaya ve üstüne bastığım taşlara dikkatimi daha çok vermeye çalışıyor ama handan da gözümü alamıyordum. Hiç ilerlemediğimiz kanısına varmıştım. Kendi kendime hikayeler anlatayım dedimse de egzersiz beni tedirgin ediyor, kafamı toplayamıyordum. Sonunda daha fazla dayanamayıp saatimi yeniden çıkardım. Yalnızca 11 dakika geçmişti. Petrus, bu egzersizi işkence haline getirme çünkü böyle bir amacı yok dedi. Alışık olmadığın bu hızın tadını çıkarmaya bak. Hız egzersizi. Normal yürüyüşünün yarı hızında 20 dakika yürü. Ayrıntılara, insanlara ve çevrendeki şeylere dikkat et. Bunu yapmanın en iyi zamanı öğle yemeğinden sonradır. Bu egzersizi 7 gün tekrarla. Her gün alışkanlıklarını değiştirmeye çalışmak içinde yeni birinin büyümesini sağlar. Ama sonuçta bu işin üstesinden nasıl geleceğine kendin karar vereceksin. Bu son sözündeki sevecenlik beni biraz olsun yatıştırdı. Madem ne yapacağıma ben karar verecektim, o zaman bu durumdan yararlanmalıydım. Derin bir nefes aldım ve hiçbir şey düşünmemeye çalıştım. Tuhaf bir durumdaydım artık. Zaman çok uzağımdaydı ve beni hiç ilgilendirmiyordu. Giderek iyice sakinleştim ve çevremdeki şeyleri yepyeni bir gözle algılamaya başladım. Gergin olduğumda işlemeyen hayal gücüm yararıma çalışmaya başlamıştı. Karşımdaki küçük köye bakarak bir hikaye kurmaya başladım. Köy nasıl kurulmuş, oradan geçen hacıların başlarına neler gelmişti, Pirenelerin soğuk rüzgarından sonra insanlara rastlamak, yatacak bir yer bulmak ne kadar büyük bir mutluluktu. Çok geçmeden köyde güçlü, gizemli, her şeyi bilen bir varlığın bulunduğunu duyumsadım. Ovayı şövalyeler ve savaşlarla canlandırdım hayalimde. Şövalyelerin güneşte parıldayan kılıçlarını görebiliyor, savaş naralarını duyabiliyordum. Köy ruhumu şarapla, bedenimi battaniyeyle ısıtabileceğim bir yer olmaktan çıkmıştı artık. Tarihsel bir mekandı burası. Yiğit insanların arkalarında bıraktıkları her şey bu ıssız yerin bir parçası olup çıkmıştı. Dünya burada, çevremdeydi ve ona pek az özen göstermiş olduğumu fark ediyordum. Kendime geldiğimde hanın kapısındaydık. Petrus beni içeriye buyur ediyordu. Şaraplar benden dedi. Ama erken yatalım çünkü yarın seni büyük bir büyücüyle tanıştıracağım. Hiç rüya görmeden deliksiz bir uyku çektim. Gün ışığı Roncesvalle köyünün iki sokağını aydınlatır aydınlatmaz Petrus kapımı vurdu. Hanın üst katındaki odalarda kalmıştık. Kahvelerimizi içip biraz zeytinyağlı ekmek yedikten sonra dışarı çıktık. Yöreye çökmüş olan yoğun sesle güçlükle yürümeye başladık. Anlaşılan Roncesvalle ilk başta sandığım gibi bir köy değildi. Yoldaki büyük hacların gerçekleştiği dönemde Navarra sınırına kadar uzanan bölgeyi etkisi altında tutan en güçlü manastır burada kurulmuştu. Başlangıçtaki özelliklerinden bazılarını hala koruyordu. Bazı yapılar zamanında dinsel bir derneği barındırmıştı. Din dışı özellikler taşıyan tek yapı gecelediğimiz handı. Sesin içinden yürüyerek köy kilisesine vardık. İçeride beyazlara bürünmüş keşişler hep birlikte ilk sabah duasını okuyorlardı. Duayı Bask dilinde okuduklarından hiçbir şey anlamıyordum. Petrus yandaki sıralardan birine oturduktan sonra benim de oturmamı işaret etti. Paha biçilmez sanat nesneleriyle dolu çok büyük bir kiliseydi.